Merhaba, geniş açıyla karşınızdayız. Bugün 5 Nisan Avukatlar Günü. Biz de Avukatlar Günü'nde avukatların sorunlarını, taleplerini ve neler yaşadıklarını konuşmak istiyoruz. Pek çok farklı konularda kendilerine hep başvuruyoruz. Ama kendi sorunları nedir, kendileri neler yaşıyorlar? Bugün biraz onları dinlemek istiyoruz. Konuğumuz Avukat Engin Deniz Ergin. Hoş geldiniz.
Merhaba.
Şimdi 5 Nisan Avukatlar Günü önce kutlu olsun diyelim. Aslında belki biraz açacağız da program içerisinde. Bugünü bir mücadele günü olarak kabul etmek istiyorsunuz. Ne yazık ki kutlanacak bir gün olarak henüz değil Türkiye şartlarında. Ancak biz yine de kutlamış olalım. Şöyle başlayabiliriz belki en genelden. Avukatların temel sorunu bugün açısından, Türkiye'deki temel sorunu nedir diye sorsam size, neler anlatabilirsiniz bize?
Yani temel sorun aslında toplumun yaşadığı sorunların temel sorunlarından, yani onların temelinden hiçbir şekilde bağımsız değil. Yani avukatların sorunları dediğimiz zaman aslında en başta işte yargının sorunları ne akla gelebilirse bir vatandaşa sorduğumuzda, onların daha da hani detayını bilerek ve detayını hissederek her gün içinde tekrar yaşayarak hissettiğimiz şeklidir diyebiliriz. Yani işte yargıya güven düşüyor mesela, ama zaten biz bunu düşüşün öncesini detaylarıyla yaşıyoruz. Bu şekilde mesela bir özetle söyleyebilirim. Detaya da girersek öncelikle işte şöyle düşünmek lazım. Bir vatandaş yargıda eğer adalet ararsa öncelikle bir avukatla yola çıkıyor genelde ve savunma hakkını, hak arama özgürlüğünü bir avukatla kullanıyor. Eğer avukatların buradaki yargının sorunlarında özellikle savunmaya yönelik davranışlara, savunmaya yönelik tutumlara ve savunmaya yönelik engellemelere ve engelleme girişimlerine ve engelleme planlarına ilişkin söyledikleri düşünülürse, zaten bu aslında hani sonuçta avukat kendi davasını görmüyor orada, kendi davası için orada değil. Avukatın yaşadığı her sorun orada temsil ettiği müvekkilin, yani aslında bütün yargıda hak arayan insanların yaşadığı sorunlardan sorunlar oluyor.
Evet. Peki
bu şekilde bir giriş yapabiliriz.
Evet, peki o zaman şöyle diyelim mi, davalarda biraz bize aslında anlatsanız, yani hem muhtemelen davalarda da gördüğünüz sorunlar bölüm bölüm ayrılıyordur elbette, ama en çok mesela hangi davalarda, nasıl davalarda sıkıntılar yaşıyorsunuz avukatlar olarak, işte o mahkeme salonlarına girdiğinizde en rahatsız neyle karşılaşıyorsunuz?
Yani aslında sorun mahkemeden, ya adliyeden daha önce başlıyor. Örneğin bir karakolda bu dönemde, özellikle son dönemde avukatlara yönelik artık fiziki şiddet, fiziki saldırı, engelleme. Yani mesela sözlü engellemeyle başlayan, ancak bir talepkar olma durumunda avukatın oradaki hukuksuzluğa karşı örneğin dosyayı görmek veya atandığı CMK, hani zorunlu müdafilik olabilir veya kendi özel aldığı dosya olabilir. İşte ifadeden önce görüşmek istediğinde, müvekkille görüşmek istediğinde polisle yaşadığı sorunlardan başlıyor. Hani buradan mesela görüştürmeme için çıkan olaylar, oradan yargıya intikal eden olaylar oluyor ve özellikle son dönemde iyice artmış durumda bunlar. Hani avukat da başka avukatları çağırıp tutanak tutturabilirse, ispatlayabilirse, işte yargıya intikal ettirip bunları bu şekilde hani hakkını aramaya çalışıyor, ama aslında şöyle oluyor. Yani birinin hakkını savunmak, hukukunu savunmak için, savunma hakkına yardımcı olmak için, ifadesine katılmak için oraya gidiyor. Ancak kendisi kendini savunur hale gelmeye başlıyor. Hani zaten orada vatandaşın ifadesine girmesi engellendiği gibi artık onun da bir adalet arayışına dönüşüyor süreç. Bu adliye binasında kötü davranış, icra dairelerinde veya dışarıda hazze gidildiğinde avukatın hani iktidar tarafından hedef gösterilmesinden dolayı her şeyin suçlusu, her şeyin sorumlusu ve saldırılabilir kişi olarak gösterildiği ortamda, ya kötü olarak lanse edildiği ortamda dışarıda yaşadığı ve yaşamakla tehdit edildiği şiddet olayları karşımıza çıkıyor. İşte hacizde öldürülen meslektaşımız var. Daha önce hatırladığım bir adli yardımdan kendisine durum olmadığı için baro tarafından yönlendirilen bir boşanma dosyasında kadın eşin avukatlığını yapıyor. İşte onun erkek, davanın karşı tarafı erkek bir gün planlıyor ve bürosuna geliyor. Yani silahla geliyor ve öldürüyor yani bir hiçbir şey olmadan. Bu şekilde avukatlar sürekli hedef gösterildiğinde yaşadığımız ve yaşamaya devam edeceğimizi düşündüğümüz sorunlardan bazıları bunlar. Bunun evet. da sebebinin şu olduğunu Hı-hı. düşünüyoruz biz. Onu da söylersem. Yani sonuçta savunma hakkını kısıtlamaya çalışan iktidar önce savunma hakkını savunan bir grubu kötü gösteriyor ve hedef gösteriyor. Zaten onu ortadan kalktığı zaman, onun gücü sınırlandığı zaman hak arama özgürlüğü, savunma hakkı ortadan rahatça kaldırılabilir oluyor.
Evet. Peki bir yandan da aslında pek çok konuda ve bölümde olduğu gibi Türkiye'de son özellikle işte son 20 yılda çokça tartıştığımız mesele aslında biraz yargıdan başladığımız bir tartışmaydı. Kadrolaşma meselesi ve çünkü aslında en olmaması gereken yer ve olduğunun kabul edilemediği yer yargıydı. Ancak tabii burada pek çok yıpranmışlıklar yaşandı. Biraz hem bir genç avukat olarak da belki o değişimi doğrudan gözlemlemiyorsunuz ama bugün bulunduğu hali, o kadrolaşma hali ya da bunun hissediliyor olmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?
Aslında şöyle demek lazım bunun için. Şimdi yargının sorunlarını en çok dile getiren günümüzde avukatlar oluyor. Çünkü bizzat yaşıyoruz. Şimdi yargı aslında epey bir işlemez durumda. Yani vatandaş burada savunma hakkını kullanacak veya vatandaş olmayan herkes yani artık burada sorun çekiyor. Türkiye'de bulunan herhangi bir kişi herhangi bir şey için adliyeye başvurduğu zaman savunma hakkını kullanmak veya hak aramak istiyor. Başka yani illa cezada yargılanıyor olmayabilir. Alacağı için de gitmiş olabilir. Hakkını aramak istiyor ya ancak yargı işlemiyor. Çok yavaş işliyor. Yani neredeyse işlemiyor diyebiliriz. Yargının son dönemdeki kadrolaşması, kadroların niteliksizleşmesi, iyi eğitimden geçememiş yani hukuk eğitimin niteliksizleştirilerek bugünlere gelindiğini düşünürsek iyi eğitimden geçememiş kadroların adliyede olması her aşamada yani her kadroda bunlardan bu şekilde var diyebiliriz. Bu durumda düşünüldüğünde tabii burada yani bizim zaten 5 Nisan dediğimizde bugün mücadelesini verdiğimiz şey aslında kendimiz için olan bir mücadele değil. Biz burada savunma hakkını etkin kullanabilmek, hak arama özgürlüğünü sınırsızca kullanabilmek, yani yasal ve anayasal çerçeve, uluslararası sözleşmeler çerçevesinde vatandaşın hakkını arayabilmesi için yapılması gereken şeylerin yapılması için 5 Nisan'da mücadele ediyoruz. Yani avukatların meslek sorunları da zaten bunun bir parçası. Aslında bizim 5 Nisan diye mücadele başlığı açtığımız bütün başlıklar vatandaşın yargıyla ilgili sorunlarını oluşturuyor.
Evet. Biraz önce söylediğiniz yerden biraz devam edecek olursak elbette hukuk eğitiminin de niteliksizleşmesi bu sorunların önünü açan en büyük etkenlerden biri dediniz. Biraz aslında hukuk fakültelerinin artmış olması ve işte buraların bir yandan da aslında tercih ediliyor da olması ve hızla artan mezun avukatlar oluyor olması olumsuz bir şey midir? Bir kere bunu soralım. İkincisi nasıl sonuçlara yol açıyor?
Şimdi aslında bir ülkede hukukçu sayısının çok olması kötü bir şey değil. Bir planlama dahilinde yapıldığında ve akademik yeterlilik varsa tabii ki nüfusa oranla hukukçu sayısı planlanmalıdır. Hakim sayısı, savcı sayısı, icra dairesinde işte müdür sayısı olur, avukat sayısı, noter sayısı bunların hepsi sonuçta bir plan dahilinde yapılmalıdır. Ama mevcut iktidar döneminde plansız bir şekilde özellikle bir bu özel üniversite yani bir vakıf üniversitesi ise her türlü kolaylık sağlanarak ticari olarak bakıldığı için hukuk fakültesi açılmasına izin veriliyor. Yani bugün yeni açılan devlet üniversitelerinde bile kadro sıkıntısı var. Her kürsünün bir doktoru yok yani bir profesör değil yani doktora düzeyinde bir öğretim elemanı yok. Bu durumda sürekli fakülte açılması kötü bir şey. Yoksa ülke büyüyor, ülkenin hukuki şey yani diyelim ki dava sayısı artıyor, adliyesinin büyüme ihtiyacı var, vatandaşın hukukçuya ihtiyacı var. O zaman zaten artmalı. Ancak burada sorun aslında plansızlık ve ticari bakılması eğitime. Bu yüzden de zaten vakıf üniversiteleri için baktığımızda da büyük kayıt alan, yüksek sayıda kayıt alan, öğrenci kaydı alan bölümler olduğu için hepsi istiyor hukuk fakültesi açmayı ve izin veriliyor.
Evet. Bir yandan şimdi bir de işçi avukat diye bir tanımlama var. Bu bizim de kullandığımız bir tanımlama. Biraz bunu izleyicilerimiz için açmanızı istiyoruz sizden. İşçi avukat dediğimiz nedir? Ve aslında yine en çok sorunu da gördüğümüz yerlerden birisi burası. O avukatlar neler yaşıyorlar, nelerle mücadele etmek zorunda kalıyorlar?
İşçi avukat dediğimiz çeşitli sebeplerle olabilir. Kendi serbest meslek açılışı yapmadan, kendisi bir büro açmadan ve başka bir avukatın yanında SGK'lı yani sigortalı olarak çalışan avukatlara diyoruz işçi avukat diye. Buna bağlı çalışan avukat diyen barolar da var. Yani, ama bunların hepsi aynı anlama geliyor. İşçi avukat anlamına geliyor. Bu son yıllarda özellikle hukuk fakültesi sayısının artması, mezun sayısının artması, yeni mezunların tabi plansız bir şekilde mezun sayısının arttırılması sonucu kolayca geçinebilecekleri kadar iş alamadıkları ortamda ve orantısız bir şekilde aslında neoliberal toplumun da etkisiyle orantısız bir şekilde güçlü olanın yani elinde zaten para olanın da yapamayacağı kadar iş almasından dolayı ortaya çıkan bir sorun. Günümüzde işte zaten işi çok olan aslında bir avukat olarak asla yetişemeyeceği yüzüne bile bakamayacağı yani uyumadan çalışsa günlerini yetiştiremeyeceği kadar iş alan avukatların daha bundan hani artı değer elde ederek daha bir şekilde yani ne diyeyim hani oradan elde ettiği karın çok ufak bir kısmıyla çok düşük ücretlerle işçi avukat çalıştırması sorununa dönüştü. Bu sorunun özelliği aslında şu. Bu çok eski bir olay olmadığı için, çok eski bir yani yerleşmiş bir şey de olmadığı için bir mesleğe özel, mesleki durumda gözetilerek çıkarılan bir kanunla veya başka bir mevzuat hükmüyle kontrol edilmediği için çok kontrolsüz bir alan. Bazen mesela tek başına oluyor işçi avukat. Yani bir patronu var ve tek başına yaşadığı sorunlara ilişkin yanında kimse de olmayınca her türlü mobbing, baskı, fazla çalıştırılma nasıl ispatlayamaz şekliyle aslında avukatlık meslek kurallarına ve avukatlık kanununa aykırı olarak vicdanen almak istemediği bir işi yapmaya zorlanma, mesela vicdanen belki savunmak istemediği bir kişinin duruşmasına gitme, onu savunma veya ifadesine girme durumlarıyla baş başa kalıyor ve bu konuda özellikle barolar tarafından işçi avukatlar yalnız bırakılmış durumda. Sadece bir kürsü şey olarak, bir seçim vaadi olarak her seferinde konuşulur. Ancak zaten biliyoruz ki genelde baro yöneticileri de işçi avukat çalıştırdığı için bu sorun hep böyle konuşulur kalır. Gençlerden o istenir genelde seçimlerde. Zaten iktidarın da işine gelmez avukatların güçlenmesi. Çünkü bir işçi avukatı sorunun çözülmesi demek belki onun daha bağımsız ve daha özgür bir savunma yapabilmesi demek. Kendi özgürlüğünü elde etmesi demek. Bu konuda çok derinleşen bir sorun var. Ve çok kontrolsüz bir şey durumda. Yani bir mesela taban ücret uygulaması bile yok. Öyle diyebilirim.
Yani asgari ücrete çalışan
Kontrol
onlarca
eden de yok.
avukat mı var?
Asgari ücretle çalışan var. Hatta duyduğumuz asgari ücretin altında çalışan bile olabiliyor bazı yerlerde. Yani tamam çok büyük bir şehirde iş olanağı fazladır. Başka yere geçebilir. Hani asgari ücretin altı teklif belki edilemez ama başka şehirlerde, küçük yerlerde bunların teklif edildiğini duyuyoruz. Özellikle stajyer avukatlar konusunda mevzuatın çok eskilere dayanması ve eskiden staj bir sadece iş yaptırılmadan öğretme metodu olduğu için işte ücret almaz hükmünden dolayı şu an stajyer avukatlar işte tam bir mesai kavramıyla örneğin bazı günler büroya bile gitmeden adliyede aslında iş yapıyorlar. Kaleme gidiyorlar, icra dairesine gidiyorlar, hacize çıkıyorlar. Her türlü işi yapıyorlar, duruşmaya giriyorlar. Bazı mahkemelerde izin veriliyor. Ancak mesela bunun karşılığında bir ücret almaları mümkün değil. Bazen cüzi harçlıklar veriliyor. Onlar da yani asgari ücretin dörtte biri diyebilirim şu an. Bu şekilde kontrolsüz ve düzensiz bir sistem, aslında bir sistemsizlik içerisinde eziliyorlar
Evet.
diyebilirim.
Evet, en büyük problemlerden birisi de burası gerçekten anlattıklarınıza bakılırsa. Peki bir yandan da şimdi sorunlar, temel sorunlar böyle elbette pek çoğu da olmak üzere. Ancak yani hem nasıl çözülürü soralım, hem de şöyle avukatların bir örgütlenmesi var mı? Bunun önünde yasal bir engel var mı, yok mu? Örgütlenebiliyor musunuz sorunlara karşı? Taleplerinizi dile getirebilmek için yan yana gelebiliyor musunuz?
Şöyle nasıl çözülür dersek öncelikle aslında siyasi iktidarın baskılarının da ilgi, yani bunlarla mücadele ederek çözümün ilk adımını atabileceğini düşünüyorum. Çünkü şöyle, yani artık öyle bir döneme girdik ki ülkede savunma yaparken avukat acaba ben bu savunmamdan dolayı yargılanır mıyım diye düşünüyor. Hatta
Türkiye'de
hani,
özgürce
şöyle
savunma
durumlar var.
yapılabiliyor mu peki? Parantez onu soralım.
Yapılamıyor. Çünkü aslında bu bazı savunmasından dolayı yargılananlar, böyle örnekler olduğu için, savunmasından dolayı soruşturmaya, kovuşturmaya tabi tutulanlar olduğu için savunma yaparken aklınıza onlar gelir. Ya umursamazsınız, bazen de umursayabilirsiniz. Umursarsanız kendinizi otosansüre alırsınız. Savunmanızı yaparken çekinirsiniz. Aslında savunma esnasındaki yapılan şeylerden, yani açık bir hakaret, hani savunmayı bırakıp diyelim hakime veya katibe hakaret gibi bir şeyler, saldırı veya fiziki saldırı olmadıkça avukatın savunmasına karışılmaması gerekir. Ancak bunun aksini yapanlar görüyoruz. Bu mesela en büyük sorunlardan birisi. Onun dışında şöyle bir durum var. Örneğin bu da daha önce gündeme geldi. Basında da gündeme gelmişti. İşte herhangi bir davası uzun süren, belki de 10 yıldır süren bir davası olduğundan dolayı ruhsatın iptali için Adalet Bakanlığı'nca dava açılan avukatlar olabiliyor ve ruhsatların iptaline karar da veriliyor. Sonra mesela beraat ediyor ama 3 yıl sonra, 5 yıl sonra, o zaman diyorlar ki tamam tekrar ruhsatını alabilirsin, ama o dönemde ne yaptığını soran yok. Nasıl geçinecek diyen yok. Çalışma hakkı engelleniyor, avukatlık yapması engelleniyor, mesleğinden uzaklaştırılıyor. Yani siyasi iktidarın zaten sürekli bir baskısı var savunmaya yönelik, savunmayı zayıflatmaya yönelik. Ekonomik sorunlar da aslında bundan bağımsız sayılamaz. Çünkü bağımsız savunmanın yine avukatlık kanununda da zaten sayılmış. O zamandan düşünülmüş. Ekonomik bağımsızlık olmadan savunma bağımsızlığı da olmaz. Yani aslında bir yere bağlı olmak savunma bağımsızlığını da ortadan kaldırır. Bunun çözülmesi için hiçbir şey yapılmaması, belki de hani bir taban ücretle ilgili bile bir mevzuat düzenlemesine yanaşılmaması ve sürekli ertelenmesinin sebebi bu da olabilir. Avukatların örgütlenmesi konusunda da avukatlar baro zaten doğal örgüt. Hı hı. Zaten üye olmak zorunda olduğumuz kamu avukatlarının zorunluluğu yok. Tek kamuda, kamuya bağlı çalışanları kadrolu. Onun dışında zaten üye olmak zorunda olduğumuz kurumlar, ancak bu büyüyen metropollerde özellikle de genç avukatlar, yani çalışmaktan zamanı olmayan bir özellikle de işçi olarak çalışan avukatlar barolarıyla kopuyorlar. Yani barolarının çalışmalarına da katılamıyorlar. Çalışmalarına katılacak ne zamanları ne enerjileri kalıyor. Barolarda avukatlardan güç alarak çıkmadığında, tavanda bir politika yürüttüğünde, tabandan gelmeyen bir politika yürüttüğünde, bu konuları konuşsalar da, gündeme getirseler de zaten güçsüz ve altı boş kalıyor. Bunun yolu avukatların bir arada ve tabandan örgütlenerek, yani bu yapılacak her şeyi, yapmak istedikleri her şeyi birlikte örgütleyerek taleplerini duyurmalarından geçiyor. İşte yaptığımız en son en büyük eylem, hani örgütlü olarak avukatların barolarla, avukat örgütleriyle yapmış oldukları en büyük eylem, hani hatırlarsınız, çoklu baro yasasına karşı. Evet. İşte İstanbul'da çok kalabalık bir miting yapmıştık. Onun dışında daha çok sembolik baro başkanları Ankara'ya yürümüştü. Yani bu şekildeydi. Mesela en son yaptığımız en büyük şey buydu. Onun dışındaki genel sorunlar ilişkin genelde basın açıklamaları ve bunlar güçsüz geçiyor diyebiliriz.
Evet. Ama sanıyorum buraya da bir ihtiyaç var. Yani bu sorunları dile getirmek, talepleri duyurabilmek için de eylemlerin artıyor olması gerekiyor diye anlıyoruz.
Yani hem bir basın açıklaması şeklinde olabilir, miting olabilir veya baronun günlük çalışmalarında yapacağı her çalışmanın savunma hakkının engellenmemesi, savunma hakkına karşı siyasi baskılara yönelik aslında bir temel alarak yapılması gerekiyor. Çünkü meslek sorunlarını konuştuğunda da aslında avukata karşı bu bakıştan bağımsız olmadan bunu yapması gerekiyor ve bu artık bir süreklilik kazanması gerekiyor. Yani bunu halka da ulaşması gerekiyor. Sonuçta öldürülen avukat da, hacizde öldürülen avukat da bir sorunu. O öyle olacaksa mesela onun işini kimse alamayacak korkudan. Yani öldürülme korkusuyla belki birilerini savunamayacak. Bu durumlar, yani bunların hepsi politik. Avukatı hedef gösteren, avukatı her şeyin suçlusu gösteren ve kötü gösteren, sistemin bir zararlısı gösteren, aslında bu tarih boyunca zaten böyle geliyor. Çünkü her zaman iktidarın yapmak istediği, cezalandırmaya çalıştığı kişiyi savunan kişi olduğu, bu pozisyonda ortaya çıkan meslek olduğu için zaten hep hedef gösterilen bir kişi. Ama işte bunun böyle olmadığını ve bu eksende mücadele edilmesinin ve burada kazanım elde edilmesinin en son herkesin yararına olacağı şeklinde bir politika yürütülmesi gerekiyor. Hani süreklilik arz eden bir politikayla mücadele edilmesi gerekiyor. Avukatlar bu konuda herkesle birlikte mücadele etmeli aslında. Sadece bir baro, bir salon etkinliği veya kapalı grup mücadelesi olarak zaten bir yere varılamaz.
Evet, evet. Peki, size kolaylıklar diliyoruz o zaman. Yine elbette sorunlar oldukça, talepleriniz gündeme geldikçe biz de gündem etmeye devam edeceğiz.
Çok teşekkür ederim yayınınız için.
Teşekkürler.
Görüşmek üzere.
Teşekkürler. Evet, Geniş Açı'nın bugünlük sonuna geldik. Yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.